Ayrım 4, sayfa 42. Papaz gidene dek ağzı açık baka kalırdı. Papaz da pek acılı olmadığından genellikle gereken gözlemleri yapacak, ciddi olanların homurtularını, ferah yüreklilerin gülüşmelerini duyacak zamanı olur ve bütün bunlara olağanüstü bir serin kanlılıkla katlanırdı. Kişiliği gereği latife yapmayı pek severdi ve alay edilmeyi hak ettiğine inandığından kendisiyle dalga geçenlere kızmayacağını söylerdi. Onun para canlısı olmadığını iyi bilen ve bu yüzden de gerçek nedeni öne sürmek yerine aklına estiği gibi davranan mizacıyla dalga geçmekte bir sakınca görmeyen dostlarına katılır, onlarla birlikte kendine gülerdi. Bazen de kemikleri üzerinde bir dirhem et bulunmadığını, beygiri kadar sıska olduğunu, atının binicisine yaraşır bir hayvan olduğunu, ikisinin bir arada gövdesi at, başı insan yaratık misali birbirlerini tamamladıklarını söylerdi. Başka zamanlarda farklı bir ruh hali içinde olduğunda zekanın aldatıcı kışkırtmalarına uymayacak kadar keyifliyse eğer, veremin onu yiyip bitirdiğinden söz açar ve büyük bir ciddiyetle tombul bir at görmeye bile katlanamayacağını, derhal hüzünleneceğini, kalbinin küt küt atmaya başlayacağını, üzerine bindiği sıska atı yalnızca zevahiri kurtarmak için değil, yüreği rahat etsin diye seçtiğini öne sürerdi. Başka günlerde ise kanlı canlı bir at yerine alçak gönüllü, tık nefes, eşek kılıklı bir ata binmeyi yeğlemesini 50 tane birbirinden komik ve birbirine karşıt nedene bağlardı. Çünkü böyle bir atın sırtında öylece oturup atın başına bir ölüyü seyredermişçesine bakarak De vanitate mundi et fuga seculi, dünyanın boşunalığı ve zamanın uçup gidişi üzerine tefekküre dalabilmekteydi. Atına binmiş usul usul ilerlerken dilediği zihinsel egzersizi yapmaya zamanı olmaktaydı. Tıpkı çalışma odasındaymışçasına isterse vereceği vaazda öne süreceği savı, isterse donundaki deliği düşünebilirdi. Hem de her birini aynı yoğunlukta. Canlı bir tırısla ağır bir münakaşa, tıpkı zeka ile muhakeme gibi yan yana koşulamazdı. Oysa atının sırtında her şeyi birleştirip uzlaştırabilir, vaazını hazırlayabilir, öksürüğünü hale yola koyabilir ve eğer doğa öyle bir çağrıda bulunursa uyuklayabilirdi de. Kısacası papaz bu gibi durumlarda gerçek nedenin dışında her türlü neden ileri sürmekte ve gerçek olanı o da sadece iyi niyetinden kendi kendini övmek olacağını düşündüğünden gizlemekteydi. Hikayenin aslı ise şöyle. Bu centilmenin yaşamının başlangıç yıllarında o muhteşem eyerle gemi satın aldığı sıralarda bir huyu, bir merakı ya da ne derseniz deyin bir özelliği vardı. Bir aşırılıktan ötekine sıçrardı hep. Yaşadığı yörede iyi atlara tutkun olduğu söylenirdi. Genellikle de kilisenin ahırında her an eğer vurulmaya hazır bekleyen bir at bulunurdu. En yakındaki ebe kadınsa, daha önce size söylemiş olduğum üzere köyden en az 7 mil uzakta oturduğundan, yollarda berbat olduğundan zavallı centilmenimizin atını hemen her hafta hazin bir görev beklemekteydi. Kötü kalpli birisi olmadığı için ve her vaka bir öncekinden daha acil ve tehlikeli olduğu için hayvanını ne kadar severse sevsin ricacıları geri çevirmeye bir türlü gönlü el vermezdi. Sonuçta atı hırpalanmış, kalçası çıkmış ya da dizi burkulmuş olarak geri gelirdi. Ya ayağı cerahat toplamış, ya soluğu kesilmiş ya da bilmem ne, kısacası ne olursa olur bir dirhem et taşıyamaz bir halde. Bu yüzden de papaz her 9 ya da 10 ayda bir kötülemiş atını elden çıkarmak ve yerine iyi bir at satın almak zorunda kalırdı. Böyle bir zararın bir bütçede comminibus annis, sıradan yıllarda yol açabileceği açığın hesabını başına benzer işler gelmişlerden oluşturulacak bir hakem heyetine bırakıyorum. Ancak şurası muhakkak ki bu namuslu centilmen bu duruma yıllar boyu hiç mızmızlanmadan katlanmış ve sonunda bu tür kazaların ardı arkası kesilmeyince konuyu incelemeye gerek duymuş. Her bir şeyi kafasında iyice ölçe tarta toparladıktan sonra da görmüş ki bunun kendisine maliyeti diğer harcamalarından kat be kat yüksek olduktan başka kendi başına böylesine yüklü bir kalem cemaate başka bir Ali Cenaplık'ta bulunmasına imkan bırakmamaktadır. Dahası başını alıp dört nala giden bu harcamanın yarısıyla 10 katı iyilik yapabileceğini düşünmüştü. Ve bütün düşündüklerini üst üste koyduğunda hepsinden ağır basan bir başka mesele de tüm hayratını tek bir işe, papazın tahminince cemaati için hiç de arzu edilmeyen bir işe, yani gebe kalmak ve çocuk doğurmak işine yatırmakta oluşuydu. Böylece de iktidarsızlar, yaşlılar için yoksulluk, hastalık ve kederin bir arada barındığı, saat başı ziyaretine zorlandığı bir sürü tatsız durum için elinde avucunda hiçbir şey kalmamaktaydı. İşte bütün bunlardan ötürü bu harcama kaleminden vazgeçmeye karar verdi ve bu beladan kesin kes kurtulmanın sadece iki yolu olduğunu gördü. Ya atını her ne koşulda olursa olsun ödünç vermemeyi vazgeçilmez bir kurala dönüştürecek ya da yeryüzündeki en pestili çıkmış atı bulup kendisinin nasıl pestilini çıkarmışlarsa bütün o ağrılar sancılarla o at binmeye razı olacaktı. Bölümün sonuna dek. Birinci seçenek konusunda kararlı davranamayacağı endişesiyle güle oynaya ikinci seçeneği benimsedi. Ve daha önce de belirttiğim gibi bunu pekala böylece açıklayabilecekken onurundan ötürü ya da bunu bir onur meselesi yaparak çünkü asil tabiatlıydı, düşmanlarının hakaretine, dostlarının alayına katlanmayı kendine yönelik bir övgü olarak algılanabilecek bir öykü anlatmanın acısına yeğledi. Bu saygıdeğer centilmenin ulvi ve halisane duyguları konusunda âli düşünceler beslemekteyim. Kişiliğinin bu tekil özelliği kanımca La Manche'lı eşsiz şövalyenin Don Quixote dürüst incelikleri mertebesine yaklaşmaktadır. Bunu arada sırada belirtmeliyim ki La Manche'ın eşsiz şövalyesini tüm çılgınlıklarına rağmen gün geçtikçe kadim tarihin en yüce kahramanlarından bile daha çok sever oldum. Ancak benim kıssamdan çıkarılacak hisse bu değil. Benim niyetim dünyanın bu olaydaki tutumunu sergilemekti. Çünkü tahmin edersiniz ki durumun izahı papazın lehine olduğu sürece kim nasıl öğrenebilirdi ki zaten? Ne düşmanları böyle bir izaha kalkışır ne de dostları böyle bir izaha yanaşırdı. Ne var ki papaz ebe kadına yardım etmeye kalkıp da ebelik ruhsatı için gerekli parayı cebinden verince her şey açığa çıkıverdi. Yitirdiği bütün atlar iki fazlasıyla her birinin nasıl telef olup gittiği tamı tamına hatırlanıp bilindi. Hikaye saman alevi gibi dört bir yanı sardı. Papazın onur nöbetleri tuttu yeniden. At gibi bir ata binecekti bundan böyle ve onun için de gün gibi aşikardı, ruhsatın bedelini kuruşu kuruşuna geri alacaktı. Daha ilk yıl 10 katı tasarruf edecekti. Bundan böyle papazın bu yardımseverliğinin ne anlama geldiği konusunda herkes dilediğini düşünebilirdi. Papazın bu konudaki görüşlerinin ya da yaşamı boyunca işlediği işler konusundaki görüşlerinin ne olduğu, daha doğrusu bu konularda başkalarının kafalarında dolaşan düşüncelerin ne olduğu, düşüncesi papazın da kafasında dolaşmakta, onu sık sık derin uykulardan uyandırmaktaydı. 10 yıl kadar önce centilmenimiz bu sorundan kurtulma talihine mazhar oldu. Çünkü o tarihte kilisesinden ayrıldı ve ardından da herkes artık kimselere şikayet edemeyeceği tek bir yargıç dışında bir kula olsun verilecek hesabı yok. Ne var ki bazı adamların bazı eylemlerini bir felaket bekler. Ne yapıp etseler onları doğru yoldan alıkoyup saptıran öyle bir ortama düşüverirler ki en dürüst yüreğin bağışladığı tüm övülesi ünvanlara layık olsalar bile bu işleri işleyenler övgüsüz yaşamak, övgüsüz ölmek zorunda kalırlar. Bunun böyle olduğunun en acıklı örneği işte bu centilmendir. Ama bunun nasıl böyle olduğunu bilmeniz ve bu bilgiden yararlanabilmeniz için onun yaşamını ve sözlerini gözler önüne seren aşağıdaki iki bölümünü okumanızı hararetle tavsiye ederim. Bu da bittikten sonra eğer önümüze başka bir engel çıkmazsa ebe kadının öyküsüne devam edeceğiz. 11. bölüm. Papazın adı Yorick'ti ve işin ilginç yanı ailenin kalın parşömen üzerine yazılı ve çok iyi korunmuş en eski kaydında da görülebileceği üzere Tam tamına az kalsın 900 yıldır diyecektim ama her ne kadar tartışma götürmez de olsa mümkün olmayacak bir gerçeği dile getirip de adıma gölge düşürmek istemem. O yüzden tek bir harfi değiştirmeksizin ya da eklenip atılmaksızın tas tamam böyle yazılmaktaydı. Ancak ne zamandan biridir bilemiyorum demekle yetineceğim. Ülkedeki en köklü soyadlarının en az yarısı için aynı şeyleri söyleyemem. Bu soyadlarının çoğu yıllar boyu tıpkı sahipleri gibi kırpılıp budanmışlardır. Bunu neye borçluyuz? Sahiplerinin soyadlarından gurur duyuşlarına mı, utanç duyuşlarına mı? Gerçeği söylemek gerekirse bence kah birine kah ötekine. Hangisi daha cazip gelmişse ama gene de öyle bir alçaklıktır ki bu ve gün gelip aklımızı öyle bir karıştırıp bulandıracaktır ki hiçbirimiz kalkıp da büyük, büyük babası şunu şunu yapan adamdı diye yemin edemeyecek. Yorick ailesi kendisini bu şerden dikkatle uzak tutmuş ve sofuca korudukları söz konusu kayıtlardan öğrendiğimize göre Danimarka kökenli olan bu aile Horvandilius'un Saksu'ya göre bakınız bu bölümde not 2 Horvandilius 19. Danimarka kralı ve Amletus'un Hamlet'in babasıydı. Kral olduğu kadar eski bir tarihten bu yana İngiltere'de kök salmaktaymış ve yine anlaşıldığı kadarıyla Bay Yorick'in atalarından biri ölünceye dek Danimarka kralının mahiyetinde önemli bir görevde bulunmuş. Bu önemli görevin ne olduğu kayıtlarda bildirilmemekte, yalnızca söz konusu görevin bundan 200 yıl kadar önce tümüyle gereksiz görülerek sadece Danimarka sarayında değil, Hristiyan dünyasının tüm saraylarında lağvedildiği belirtilmektedir. Bu görevin kralın baş soytarılığı olabileceği ve de bildiğiniz üzere oyunlarının çoğu gerçek olaylara dayanan Shakespeare'imizin Hamlet'indeki Yorick'in bu adamın ta kendisi olabileceği sık sık aklıma düşmüştür. Bu olasılığı kesinleştirmek için Saxo Grammaticus'un Danimarka tarihine Saxo 12. yüzyıl ortaları 13. yüzyıl başı Gesta Danorum'un yazarıdır. Horvendilius'tan da söz eder. 111.27 Latince belagati nedeniyle 14. yüzyıl başlarından itibaren Grammaticus sıfatıyla anılmaya başlamıştır. Tarihine bakacak zamanım yok ama sizin uğraşacak vaktiniz varsa tabii kitabı da bulabilirseniz kendiniz bakabilirsiniz. Ama 1741 yılında Bay Nodin'in büyük oğluna mürebbi sıfatıyla refakat ettiğim, birlikte Avrupa'nın pek çok yerini at sırtında koştura koştura dolaştığımız bu kitabın ilerleyen sayfalarında fevkalade hoş bir biçimde anlatılacak olan gezi sırasında Danimarka'yı şöyle bir görecek kadar zamanım oldu. Şöyle bir görecek kadar diyorum çünkü ancak bu ülkeyi uzun uzadıya dolaşmış bir gezginin gözlemlerine katılabilecek kadar kısa bir süre kalabildik. Yani doğasının ülkenin vatandaşlarına zeka ve yetenek dağıtmakta ne çok müsrif ne de çok cimri davrandığı ancak basiretli bir ebeveyn gibi hepsine aynı ılımlı sevecenlikle yaklaştığı, lütuflarını onlara aynı eşit değerde sunduğu, her birinin diğeriyle aynı düzeyde olmasına özen gösterdiği, bu yüzden de seçkin konumdaki bu krallıkta pek ender olarak istisnalara rastlandığı, her tabakadan insanın birbirine yavan bir evcil anlayış gösterdiği ve herkesin de bundan nasibini aldığı bence de çok doğru bir müşahede. Bakın, bizde durum farklıdır. Bizler bu konuda uçlardayızdır. Bir dehasınızdır. Ya da biri 50 iddiaya girerim efendim, muhteşem bir ebleh ve man kafasınızdır. İkisinin arası basamaklar hiç olmadığından değil kuşkusuz. Yok hayır, o kadar da değil, o kadar da düzensizlik hüküm sürmüyor ancak bu huzursuz adada bu iki aşırılığa daha sık ve daha çok rastlanır. Çünkü burada doğa, İhsan ve mizaç dağıtırken fevkalade havai ve kaprisli davranır. Kader bile mal mülk dağıtırken böyle aklına estiğince davranmaz. İşte benim Yorick'in soyu konusunda tereddüte düşmem de buradan kaynaklanıyor. Zira hatırlayabildiğim kadarıyla ve kendisine ilişkin edinebildiğim tüm bilgilere göre mizacında salgıların dağılımı bakınız bu kitapta 1. bölüm not 1. Bir damla Danimarkalı kanı bulunduğunu sanmıyorum. Belki de 900 yıl içinde bu kanın tümünü boşalmış gitmiştir. Sizinle bu konuyu bir dakika bile tartışamayacağım çünkü ne olmuşsa olmuş ama sonuç değişmemişti. Böyle bir soydan gelen kişinin soğukkanlı, aklı başında ve düzgün mizaçlı olması beklenirken adam tam tersine civa gibi bir yükselip bir alçalan ve kolay anlaşılmaz, bütün davranışları kurallara aykırı bir yaratık, en ılıman iklimin yoğurup hamur edeceği kadar canlı, kaprisli, gaieté de cœur, yürek coşkusu sahibi bir adamdı. Bunca yelkenine karşın zavallı Yorick'in bir dirhem safrası yoktu gemisinde. Dünya işleri nasıl döner hiç bilmezdi. 26 yaşında ortalığa ilk çıktığında nasıl dümen tutacağı konusunda 13'ünde şen şakrak saf bir kız çocuğu kadar bilgi sahibiydi. Eh böyle olunca da ruhunun kıpır kıpır rüzgarına kendini kaptırmıştı. Ve tahmin edebileceğiniz gibi günde 10 kez birilerinin ipleri ayağına dolanmaktaydı. Yoluna çıkanların çoğu da ondan daha ciddi, daha ağırkanlı kimseler olduklarından ve yine tahmin edebileceğiniz gibi talihsiz de olduğundan hep bu tür adamlarla başı derde girer oldu. Bütün bu frakasın gürültü patırtının altında bir tür talihsiz nüktedanlığın yattığını söyleyebilirim sanıyorum. Dorisia Yorick tabiatı gereği ciddiyetten hiç az etmez. Ağırbaşlılığı ısrarla karşı koyardı hep. Aslında ciddiyetin kendisine değil, çünkü gerektiğinde günler, haftalar boyu dünyanın en ağırbaşlı, en ciddi adamı kesiliverirdi. Ciddiyetin sahtesine düşmandı. Cehalet kisvesi altındaki ya da budalalıktan kaynaklanan ciddiyet gösterilerine karşı savaş açmıştı. Ve ne zaman böyle bir gösteriyle karşılaşsa, nedenli örtük, nedenli saklı biçimde olursa olsun bunlara metelik vermezdi. Kimi zamanlar aklına eser, ciddiyet alçak bir serseridir derdi. Hem de en tehlikeli türünden diye eklerdi. Çünkü ciddiyet kurnazdı ve Yorick namuslu, iyi niyetli kişilerin sahte ciddiyet yüzünden bir yılda kaptırdıkları mal ve parayı yan kesicilere ve mağaza farelerine ancak 7 yılda kaptırabileceklerine yürekten inanırdı. Coşkulu bir yüreğin çıplak hiddetinin zararı yoktur. Onun zararı ancak kendine derdi. Ciddiyetin özü entrika, dolayısıyla riyaydı. İnsana kendisini olduğundan daha duyarlı, daha bilgili göstererek dünyanın gözüne girmesi için öğretilmiş bir hileydi. Hem de bütün yapmacıklarıyla. Bilge bir Fransızın, özdeyişleriyle tanınmış ünlü Fransız yazarı Roquefort'un Dükü François, 1613-1680. Çok önceleri tanımladığı kadar vardı. Daha bile kötüydü. Yani zihinsel özürleri örtmek üzere bedenin takındığı gizemli bir tavır. Ciddiyetin bu tanımı, derdi Yorick, olanca ihtiyatsız üslubuyla altın harflerle yazılmalıdır. Oysa aslında tecrübesiz ve saf bir adamdı Yorick. Tedbirli ve ağzı sıkı olmak gereken her durumda alabildiğine boş boğaz ve patavatsız kesilir, ağzına geleni söylerdi. Onu ilgilendiren tek şey söze edilen konunun özüydü. Yorick, konunun özünü dolaylı anlatıma hiç gerek duymadan gündelik İngilizceye çevirmekle yetinir, çoğu kez de kim, ne zaman, nerede gibi ayrıntılara önem vermezdi. Diyelim ki acımasız bir iş işlenmiş ya da haksızlık edilmiş de bundan söz edilmekteyse eğer bir an olsun hikayenin kahramanı kim, mevkii nedir, kendisine bir zararı dokunacak kadar güçlü müdür? Hiç düşünmeden yapılan gerçekten de adi bir şeyse hemen oracıkta adamın adiliğinden vesaire başlardı. Yaptığı yorumları bir bon mot, latife ile noktalamak ya da şakaya, espriye boğmak gibi bir alışkanlığı olduğundan kötü talih Yorick'in boşboğazlığını hemen kışkırtıverirdi. Kısacası aklına ilk geleni söyleyebileceği durumları kendi yaratmasa da karşısına böyle bir fırsat çıktığında zekasını ve espri gücünü lafı gediğine oturtma, latife yapma yeteneğini sergilemekten kendini alıkoyamazdı. Latifelerinin dinleyici bulamayıp boşa gittikleri de pek olmazdı doğrusu. Bütün bunların sonuçlarını ve bu yüzden Yorick'in başına gelen felaketi bir sonraki bölümde okuyacaksınız. 12. bölüm. Borç verenle borçlanan para keseleri arasındaki fark, soytarılık eden ile soytarılık edilenin bellekleri arasındaki fark kadardır. Ama buradaki benzetme, akademisyenlerin deyimiyle dört ayak üzerinde değilse de Homer'indekilerin en iyisinden bir ya da iki ayak daha fazlası üzerinde durur. Homer'in teşbihleri iki ayak üzerinde durur, bu dört. Ez cümle, birisi sizin hesabınıza paraları toplamış, öteki sizin namınıza bir güzel kahkaha patlatmıştır, hepsi bu. Oysa faiz her iki durumda da işlemektedir. Düzenli ya da düzensiz yapılan ödemelerin olayın anısını canlı tutmak dışında bir işlevi yoktur. Ne var ki bir şer saatte rehinci kapıya dikilir ve ana parayı o güne dek işlemiş tüm faiziyle birlikte geri isteyerek her ikisine de sorumluluklarını hatırlatıverir. Okur, insan doğası konusunda etraflı bilgi sahibi olduğundan, çünkü olsaydılarınızdan nefret ediyorum, kahramanın bu tür arizi hatırlatmalara biraz olsun maruz kalmaksızın böyle dört nala gitmiş olamazdı demekte yetineceğim. Doğruyu söylemek gerekirse, kahramanın bir sürü ufak tefek borca girmiş ve Eugenius tipi bir olasılıkla ve bir oranda Stern'in ilk kez Cambridge'de öğrenciyken tanıdığı John Hall'dan, sonraları Hall Stevens'ın esinlenerek yaratılmıştır. Yorkshire'daki Skelton Şatosu'nun sahibi olan Hall Stevens'ın, Stern'in yaşam boyu yakın dostu olmuş ve ölümcül hastalığı sırasında yanından ayrılmamıştır. Eugenius adı Grekçe kökenli olup soylu ya da iyi aileden anlamındadır. Sık sık verdiği öğütler de dahil olmak üzere hiçbir uyarıya kulak asmayıp bu borçları önemsememiş, bunlar art niyetle yapılmış anlaşmalar olmadıklarına, tam tersine namuslu davranmak amacıyla keyifli bir anda taahhüt edilmiş olduklarına göre nasıl olsa zamanla defterden silinir, unutulurlar diye düşünmüştü. Eugenius bunu asla kabul etmez, ona sık sık günün birinde borç verenin karşısına dikileceğini söyler ve yine sık sık sesinde hüzünlü bir kaygıyla hem de son meteliğine kadar diye eklerdi. Yorick ise her zamanki aldırmasızlığıyla sık sık püf derdi ve konu açıldığında kırlarda dolaşmaktaysalar eğer hoplar, seker, zıplar, sıvışıverirdi, yok eğer sanık, kapalı bir mekanda bir şömine karşısında bir masa iki iskemleyle kıstırılmış ve kolayca sıyrılıp kaçamayacak durumdaysa, Eugenius aynı amaçla ama daha özenle seçilmiş sözcükler kullanarak bir ağzı sıklık söylevine başlardı. İnan bana sevgili Yorick, bu ulu orta patavatsızlığın yüzünden çok yakında hiçbir aklı evvelin seni içinden çıkarması mümkün olmayan zor durumlara düşeceksin. Bu gibi işlerde çoğu kez latifelere hedef olan kişinin kendisini yara almış addettiğini ve yara almış bir kişinin tüm haklarına sahip olduğunu düşündüğünü müşahede etmişimdir.